Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Efendim merhabalar. Bugün yine Agora'da sizlerle bir aradayız. Konuğum gazeteci yazar Serdar Korucu. Esas konuşacağımız konu ise 1939 yılında Hatay'ın Türkiye'ye ilhakıyla o dönem orada yaşayan Ermenilerin bir göç dalgası başladığı, mecburen oradan ayrılmak zorunda kaldılar. O tarihi, o dönemin duygusal yaşayanların neler yaşadığını aktaran bir kitap yoktu doğrusu. Serdar Korucu bununla ilgili bir çalışma yaptı. Ahalinin Gidişi başlığıyla ve kitabı da yayımlandı Aras Yayınları'ndan. Serdar hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk.
Şimdi bunu konuşmak istiyorum seninle, kitabını konuşmak istiyorum. Kitabının konusu esasında geçmiş acıları yaşatan, tekrardan hatırlatan bir konuyu seçmişsin. Ve başında da kitabının başında da William Shakespeare'den bir sözle giriş yapıyorsun. Yine acılarla ilgili. Ve bu kitaptaki yayınlama amacı neydi? Neyi hedeflemiştin? Bize biraz bunları anlatabilir misin?
Tabii, çok teşekkürler. Tekrar davet için. Ya kitabın aslında yazım serüveni şöyle başladı benim için. Aslında bu bir Suriye Savaşı, benim en azından benim kitap çalışmalarımda Suriye Savaşı'nın izini sürmem üzerinden başlamıştı. Çünkü 2013'ten beri ben sınır bölgelerinde Suriyeli mültecilerin hayatlarıyla ilgili projeler yapıyordum. Bu projelerin aslında bir devamı. İşte daha öncesinde misafir ve Suriye yerli biri olduktan sonra gibi işte mülteciler özelinde iki projem vardı, iki kitabım. Arkasından bunları devam ettirirken işte Halepsizler, yine işte Türkiye'ye gelmemiş olan Ermenilerin, Suriyeli Ermenilerin hayatlarını Ermenistan'da nasıl sürdürdüklerine dair ve geçmişe hafızalarına dair bir işti. Onu da Aras'tan çıkartmıştık. Arkasından bunun devamının geldiği yer bu sancak düştü ve ahalinin gidişi, özellikle ahalinin gidişi oldu. Çünkü ahalinin gidişi 1939'dan öncesine kadar yüzlerce yıldır bölgede yaşamış olan, yaşayan Ermeni ailelerin İskenderun Sancağı adı verilen, işte daha sonra Hatay olarak Türkiye'ye katılacak olan bölgenin ilhakıyla gitmek zorunda kalışları. Yani bu gitmek zorunda kalış aslında devletin mutlaka ilan ettiği bir göçle olmuyor. İnsanlar kendileri karar veriyorlar gitmeye. Aslında bu işte gitme hali de aslında bana çok şey geldi, çok etkileyici geldi. Kimisi işte savaştan, kimisi farklı nedenlerle, ekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle. Biz sürekli gitmeyi ve kalmayı konuşuyoruz. Bugün de Türkiye'de hala konuşuyoruz. Geçmişte de konuştuk. Bu nedenle bu gitme kalma hali zaten çok üzerinde konuştuğumuz bir konuda olduğu için ahalinin gidişi bana çok enteresan bir proje olarak gelmişti. 2018-2019'da yaptım aslında ben bunu. İyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü mesela bugünün dünyasında yapılabilecek bir iş değil. İşte Lübnan'a, Ermenistan'a, Fransa'ya gitmek. Yani bu kadar sınırlar kapalı ve herkes kendi hatlarına çekilmişken bunu yapmak imkansızdı herhalde. Bu projeyi de yayınlamış olduk Aras Yayıncılık'ta.
Şimdi Musa Dağı orada bir köy. Anladığımız, okuduğumuz bir köy. Ve bu bölgedeki Ermenilerin senin dediğin gibi gitmek zorunda olma meselesiyle ilgili devletin direkt demese bile psikolojik anlamda kolay bir şey de değil esasında yaşadığın, yani bütün hayatının, atalarının olduğu bir yerden tası toplayıp gidiyorsun. Yani çok zor. Sen o dönemi yaşayan insanlarla nerede röportajlar gerçekleştirdin? Çünkü kitabın içerisinde o dönemi yaşayanlarla yaptığın röportajlar, konuşmalar, söyleşiler var.
Tabii. Şöyle gitmek işte gerçekten zor ama nedenini zaten açıkça söylüyor. En azından belgeler de söylüyor, konuştuklarımız da söylüyor. Gitmenin tek nedeni geçmişe dair korkular. Bu korkular ne? Yani 1939'da Dahiliye Vekaleti'nin yazdığı bir rapor var. Gayet incelemiş zaten Ankara'da giden Ermenilerin nereye gittiğini ve neden gittiklerini. O raporlarda da aslında net bir ifade var. Geçmişteki maziye dair korkular. Bu korkular ne? 1915 neden? İşte Ermeni soykırımı sürecinden sonra o korku yeniden yaşanabilir, yeniden tekrarlanabilir korkusu o kadar güçlü ki 39'da Türkiye bölgeye yeniden geldiğinde bölgedeki İskenderun Sancağı dahilinde bu arada 25 binlik yani bölgenin nüfusunun %10'u olan bir nüfus var. Bütün bu nüfus gidiyor. Benim ahalinin gidişinde ele aldığım nüfus daha çok Musa Dağı içindeki 6-7 köydeki Ermeniler. Onların gidişi üzerine ben odaklandım. Neden Musa Dağı odaklandım? Çünkü Musa Dağı bambaşka bir yer, çok özel bir yer İskenderun Sancağı'nda. Biz aslında Musa Dağı'nın adını 1930'larda işte Franz Werfel'in yazdığı romanıyla duyduk. Yani en azından dünya kamuoyu öyle duydu. Neydi? İşte Musa Dağı direnişi işte 1915'te tehcir kararı bölgeye ulaştığında bunun aslında ölüme dönüşeceğini, soykırıma dönüşeceğini öngörebilmeleri. Çünkü diğer bölgelerde başlamış olan katliamları duymaları ve bunun üzerine ayaklanarak direnmeleri. En sonunda da Fransız gemisi ile Port Said'e Mısır'a bu nüfusun götürülmesi, arkasından savaşın bitimiyle geri dönüşlerinin anlatısı var. Bu insanlar için elbette ki gitmek çok daha zor. Çünkü bu insanlar aslında dağlarında kalabilmek için direnmiş, bir süreliğine bu topraklardan Mısır'a kaçarak hayatta kalıp sonrasında geri dönebilmiş ve bunun için çok ağır bedeller ödemiş bir nüfus. Arkasından bu nüfus, aynı nüfus, çok fazla üzerinden zaman geçmeden 1939'da yeniden Türkiye'ye gelirken büyük bölümü gitmek zorunda kalıyor. Hı hı. Büyük bölümünün vurgusunu şundan yapıyorum. Çünkü Musa Dağı'da işte 6-7 köy var. 6-7 köyden bugün günümüzde kalan köy sadece vakıflı. Ve vakıflı hani ufacık bir yer ve geri kalan köyler tamamen boşalıyor. Çok hızlı Türkmenler tarafından dolduruluyor. Devletin yerleştirdiği Türkmenler tarafından doldurulacak. Ki bu sayede giden tekrar geri dönemesinin mantığının da olduğunu görüyoruz biz bunun arkasında. Sonrasında işte gidenlerin yaşadıkları var. İşte bu röportajları işte sizin de sorunuzda olduğu gibi hem kalanlarla yani Musa Dağı'da çok az kalmış 1939 öncesi doğmuş Ermeni aile büyükleriyle. Bazısı İstanbul'da özellikle kış aylarını İstanbul'da geçiriyor onlarla. Bunun dışında Lübnan'da Ancar diye bir bölge var. İşte zaten bu ahalinin gidişi sırasında Ermeni nüfusun Fransızlar tarafından taşınacağı, götürüleceği yer orası. Şimdi biz de böyle düşündüğümüzde Fransızlar tarafından Ermenilerin nakledilişi dediğimizde belki 39'un da çok çok eski bir tarih olmadığını düşündüğümüzde belki bu göçün çok daha az sorunlu olduğunu düşünebiliriz. Çünkü çok planlı bir göç. Bir nokta var, diğer noktaya gidiyorlar. Fransız kamyonları eşlik ediyor. Hani çok fazla büyük bir çilenin çekilmediği zannedilebilir. Çok yanlış. Çünkü günde bazen 15-20 kişinin hayatını kaybettiği, çadırlarda yaşanmak zorunda kalındığı, hemen Türkiye sınırının çok yakınındaki basit bölgesinde ölümlerin başlaması ve ta Ancar'a kadar giden yolculuk sırasında ve Ancar'da da olacak. Çünkü bu insanlar soğukta çadırlar içerisinde kalıyorlar. Yerleşik yerleri henüz oluşturulmamış. Fransızlar nüfusu aldıktan sonra bölgeye inşaata başlıyor. O süre boyunca çadırlarda soğukta kalıyorlar. Her ailenin can kaybı oluyor. Küçük çocuklar ya da aile büyükleri ölüyor ağırlıklı olarak ve çok sancılı bir gidiş var. Kalanların hafızasında gidenlerin çok acı çektiğine dair sadece duyumlar var. Ama mesela ben Lübnan'da Ancar'a gittiğimde ki hani Ancar dediğimizde böyle Lübnan deyince en başta akla en azından benim de aklıma gelen daha ılıman bir Akdeniz şehri gibi düşünülebilir. Çünkü hepimiz Beyrut dediğimizde de aklımıza böyle şeyler gelir ama Beyrut'un çok doğusunda Şam'ın kuzeyinde kalan hatta Beyrut'la Şam'ın ortasında sayılabilecek bir çöl ortamı kışları çok soğuk olan, geceleri buz gibi olan ve yani kendilerinin deyimiyle akreplerin gezdiği, hiçbir şeyin yetişmediği kurak bir bölge. Ve buraya gittiklerinde yani kabusu yaşıyorlar ve Ancar'dakilerin hafızası o nedenle ağırlıklı olarak buna odaklı kalıyor. Sonrasında yine işte bu hattı takip ederek ben Ermenistan'a gittim. Çünkü Sovyet Ermenistan'ı kurulmaya başlandığında Vatana Çağrı hareketiyle Ancar'dan pek çok insanın Beyrut limanı üzerinden Batum'a, Batum'dan da Ermenistan'a ulaşacak bu nüfus. Onların orada oluşturduğu bir Musaylar adında yerleşim var, Yerevan'a yakın. Buraya gittim çünkü nüfusun bir bölümü artık oradaydı. Hala
atlarını da oraya taşıyorlar değil mi? Bölgenin adını da oraya taşıyor. Yunanlılar da aynısını yapmıştır. Anadolu'dan geldiklerinde buraya Keşan, Nea Kesani diye, Yeni Keşan diye kurmuşlardır. Onlar da aynı şekilde aynı atla bir bölge yapmışlar orada yerleşim yeri.
Ermenistan için zaten bu yeni de bir şey değildi. Çünkü zaten hala Ermenistan'da işte Malatya, Sivas isimleri Yunanca'da Nea, Ermenice'de Nor olarak.
Yeni diye.
İşte Yunanca'da nasıl ki Nea kullanılıyorsa Ermenistan'da Nor olarak kullanılıyor. Ve işte Malatya, Sivas gibi aslında yerlerin isimlerini bugün hala görmek mümkün. Musalar nispeten o yerleşim birimlerinden belki daha yeni olarak kurulmuş bir yer diyebiliriz kendisinin adına, Musalar adıyla. Bu sayede işte yerleşim yerlerini aslında oraya taşıdıklarını görebiliriz. Bana anlattıkları şeylerden birisi de Stalin yönetiminin, Sovyet yönetiminin aslında kendilerini tek bir yere kalmalarını istememeleri ve yarın öbür gün isyan çıkarırlar diye
Dağılık
onu
yerleştirsinler.
farklı yerlere yerleştirdiklerini anlatıyorlar röportajlarında. Bir de Batı ayağı olsun istedim. Çünkü Ermeni tarihi özellikle konuşulurken diasporada muhakkak Batı her zaman bir
Fransa ve Paris özellikle öne çıkar.
evet, o nedenle de aslında ben Paris'i tercih ettim. Bir de Paris'te hala yaşayan bir dernek var. Musa Dağı Derneği var. Onların da yardımıyla oradaki iki aile büyüğüne ulaşma şansım oldu ki böylece hani en azından daha pek çok yerde varlar. Daha pek çok yerde yaşıyor Musa Dağlılar elbette. Ama ben simgesel olarak hani batıda Fransa'yı, Ermenistan'ı ve tabii ilk göç rotası olarak Ancar'ı yapmak istedim. Bu sayede en azından bir nebze olsun hafızalarını kayda geçirmeye çalıştık.
Serdar, bu röportaj yaptığın insanlarda hala o özlem, o özlemi, o şeyi topraklarına hala hissedebildin, değil mi?
Ya o kalıyor zaten. O herhalde en acı yanı bu. Herhalde bu süreçlerin en acı yanı o. Göçün izi, göçün trajedisi, o sıla hasreti hiç geçmiyor. Yani kaç yaşında olurlarsa olsunlar, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, yeni hayatlarında mutlu olsunlar ya da olmasınlar, sıla hasreti her zaman onları takip ediyor. Yani bu bir gerçek ve asla peşlerini bırakmıyor. Yani mesela bana hala en etkileyici gelen, İstanbul'da da yaşayan, Ermenistan'da da yaşayan, Ancar'da da, Paris'te de yaşayan herkes geceleri rüyalarına dalmadan önce gözlerini kapattıklarında kendilerini doğdukları yerlerde gördüklerini söylüyorlar. Yani bu çok trajik tabii. Yani 1939'daki göçün üzerinden onlarca yıl geçmiş. Ve buna rağmen yani 80 yıl geçmesine rağmen hala insanların aklı hala doğdukları yerlerde, hala o topraklarda ve çünkü bir gerçek var. Hani ülkenizi değiştirebilirsiniz, yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz zamanla. Fakat yurdunuzu yani doğduğunuz yeri değiştiremiyorsunuz. Yani geçmişe dönüp çocukluğunuzun geçtiği yeri değiştiremiyorsunuz değil. O nedenle de her zaman aklınızda orası kalıyor ve çocukluğunuzun geçtiği yer neresiyse ana vatan bilinci, yurt bilinci bu olarak gelişiyor herhalde ki hala hafızalarında Musa Dağı ile yaşıyor bu insanlar. Yani uzakta ya da yakında olmak da fark etmiyor. İşte mesela İstanbul'da yaşasalar sonuçta Musa Dağı'da olmadıkları için yine de orayı özlüyorlar. Yani Paris belki daha uzak geliyor bize ama hani sonuçta İstanbul'da olmak da sıla hasretini aslında bitirmiyor. O buradayken bile akıllar orada kalıyor. Bir de ilginç yanı tabii her ne kadar Musa Dağı'da belki hayatları çok kolay değildi. Kalanlar için de çok kolay değildi. Ama bütün bunlara rağmen orada yaşamanın simgesel bir yanı var. Yani aslında hepimiz için de öyledir.
Hı.
Belki işte
Çok
herkes
doğru, çok
çocukluğunun
doğru.
yere gitmek her zaman etkileyicidir. Ne kadar içinde yaşadığınızda zor olsa da hayat ne kadar yani çünkü Musa Dağı'da özellikle kadınlar için hayat tabii ki çok zor. Yani köy hayatı ve 30'ların 40'ların dünyasını düşünmek gerekirse yani su yok, elektrik şey yani hani bütün yük kadınların üzerinde özellikle ve konuştuklarımın özellikle önemli bir bölümü de kadın. Kadınların hafızası da çok farklı o nedenle. Yani erkekler tabii daha keyifli anlatırken hayatlarını, kadınların hayatında çamaşır yıkamak ya da su taşımak gibi ayrıca zorluklar var ve köyün çilesini de çekmişler. Buna rağmen bütün çekilen çileye, bütün zorluğa rağmen işte ana vatan hasreti, işte o yurt özlemi, sıla hasreti bitmiyor. Yani yine de gözlerini kapattıklarında akıllarına Musa Dağı geliyor. Yani bir de üstüne yaşadıkları trajediler eklenince bu daha büyük bir travmaya dönüşüyor. Yani işte mesela Ancak'a gidenlerin ailelerinden pek çok insanın öldüğünü görmeleri ya da işte çünkü göç bu. Yani göçte pek çok insan çok gözlerinin önünde hayatlarını kaybetmiş. Bunun hala acısı onlarda doğal olarak sürüyor. Ya da mesela Ermenistan'a gittiklerinde hem ölümler hem de üstüne yokluk biniyor. Çünkü kendilerine işte Ancak'tan Ermenistan'a gidilirken Sovyet yönetimi özellikle işte gelen Ermenistan'a gitmeleri için gelen heyetler Ermenistan'ı muhteşem bir yer olarak anlatıyorlar ve çok zengin bir yer olarak anlatıyorlar. Burada her şey var, sadece siz eksiksiniz, gelin zaten işte. Ya bir de şunu da anlamak lazım. Bir nüfus düşünün. 1915'te direnmiş, sonra bir kısa süreliğine gitmek zorunda kalmış Port Said'e, sonra geri dönmüş, sonra yine Türkiye'ye gelince yine Ancak'a gitmiş. Ve sürekli toprağından koparılma hissi var ve artık son kez bir yere tamamen orada kök salmak istiyor. Artık tekrar hani bir yere gitmek istemiyor. Bu nedenle Ermenistan'a gittiklerini söylüyorlar. Çünkü Lübnan'da da gelecekte ne olacağını öngöremedikleri için en azından Ermenistan bizim vatanımızdır. Ermenistan'da bir şey olmaz diyerek pek çoğu gittiği diyor bu yolculuğa. Ve gidenler yani... Acayip zorluklar, korkunç zorluklarla karşılaşıyor.
Tabii bir de Sovyetlerin anlattığıyla gittiklerindeki farklılığı görünce ayrı bir hayal kırıklığı da oluyor.
Hayal kırıklığı var, iklim bambaşka. Bir kere her şeyden önce insanın alıştığı iklim diye bir şey var. Yani işte çocukluğunuzun geçtiği ve yine büyüdüğünüz yerin iklimi asla sizin peşinizi bırakmıyor. Yani anladığım kadarıyla en azından röportajlardan. Çünkü orada daha ılıman bir Akdeniz iklimi varken bu Sovyet'in o böyle hani kuzey ülkesinin bir soğuk Kafkas ülkesinin bir soğuk ve nispeten daha da kurak bir bölge oraya gittikleri yer ve yani çok zorlu bir alan. Yani bu zorlu alanda yaşamaya çalışıyorlar. Hani kuraklıktan kastım şu, çünkü diyorlar ki yani işte biz mesela Musa Dağ'da ne eksik çıkıyordu, narenciye vardı.
Bereketli toprakları vardı, evet.
Topraklar vardı ve bir de yani sürekli bir yok oluş. Yani önce Musa Dağ'da bir şey yeşertiyorsunuz, sonra terk ediyorsunuz, terk etmek zorunda kalıyorsunuz, geri geliyorsunuz, yeniden düzeninizi oluşturuyorsunuz. Arkasından yine yeniden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ancak'ta yeni bir düzen oluşturuyorsunuz, sonra Ancak'taki düzeni de bırakıp Ermenistan'da yeni bir düzen. Yani ve sürekli hani bir şey inşa edip elinden alınmak, bir şey inşa edip elinden alınmak. Yani bu çok zor. Bu çok çok yani bence duygu dünyalarında en çok fark ettiğim şey özellikle Ermenistan'dakilerde bu sürekli yerinden edilme hali, sürekli bir yere ait olmak ancak o ait olduğu yerden koparılma hali ve sonrasında işte böyle kökünden uzak bir şekilde oradan buraya dolaşma hali çok çok yıpratıcı geliyor insanlara. Ve sürekli akıllarında mesela Musa Dağı anlatırken işte biz orada çok zengindik, orası çok güzeldi. Yine de işte evet zorluğu da olsa orası bizim vatanımız şeyini hissediyorsunuz. Hala lehçelerini devam ettiriyorlar. Mesela dil önemli bir şey tabii. Çünkü
lehçeleri derken farklı bir lehçeleri var değil mi onların?
Evet. Tabii Musa'lar lehçesi var. Musa'dan kendine özgü bir lehçesi var. Ve bu lehçe aslında zenginliği de beraberinde taşıyor. Çünkü Ermenice'den farklılıkları var. Mesela ben röportajları Musa'lar lehçesindeki röportajları Ermeni arkadaşlarıma dinlettiğimde anlamaları zorlaşıyor. Çünkü tam olarak burada ne diyor ben bunu anlamadım ya da şu kelime galiba Arapça diyorlar. Çünkü dilin... farklı topluluklarla yan yana durduğunda değişen bir lehçesi ve değişen zenginleşen
çok da doğal zenginleşiyor. Diğer dilden alıyor bir kelimeyi. Oradaki toprakla ilgili bir kelime Arapçadan geçiyor veya bir başka şey. Tabii ki Hatay dediğimiz zaten çok kültürlülüğün en merkezi.
Ama işte bu kültür, bu çok kültürlülüğün biz nasıl yok olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz orada.
Her ne kadar bugün hala böyle hoşgörü şehri çok güzel şehir, elbette ki çok güzel şehir, elbette ki hala çok kültürlü nispeten. Fakat aslında nasıl nispeten de homojenleştiğini görüyoruz aslında kitapta. Çünkü şeyi düşünmek lazım, Türkiye bölgeye gelmeden önce İskenderun Sancağı'nın nüfusu 250 bin ve bunun 25 bin Ermeni. Şimdi bu 25 binlik Ermeni nüfusun neredeyse hepsi gidiyor ve çok küçük sembolik bir sayı kalıyor geriye ki işte bugün hala son Ermeni köyü diye geçen bu son kalan artık Ermeni köyü yani. Misagergel'in de deyimiyle. Çünkü gerçekten bölgede ufacık yani obanın kalmasının nedeni de işte aslında Fransız yönetimi Fransız mandasının altında kalmış olması uzun zaman. Sonrasında Türkiye'ye eklemlenmiş olması bölgenin. Şimdi oradan zaten %10'luk bir Ermeni nüfusu çıktığında zaten aslında siz o çok çeşitlilikten, çok kültürlülükten, çok dinli yapıdan zaten büyük bir şey kaybetmiş oluyor Türkiye. Üstüne sadece göç edenler aslında her ne kadar ben bu kitapta Ermenileri işlediysem de Arap Ortodokslar da gidiyor. Tabii. Yani bölgeden aslında 40 binlik bir nüfus gidiyor ve 10 binin üzerinde de Arap Ortodoks nüfus gidiyor. Yani şimdi bunun sonucunda aslında eskisi kadar çok kültürlü olmayan ve büyük bir aslında nüfusunda kaybeden bir İskenderun sancağı sonrasında Türkiye'ye bağlanmış oluyor. Yani bir de mesela bana yine kitabı hazırlarken en çok yüzüme çarpan şey o aslında çok kültürlü hayatın ne kadar uzun zaman devam etmiş olduğu. Çünkü bir Osmanlı mirası var gerçekten. Yani bir Osmanlı'nın son dönemlerine kadar en azından gelmiş olan hani o milletlerin bir arada yaşaması, mahallelerde ayrı ayrı yaşaması, köyleri farklı olsa da sonuçta bir şehrin, bir sancağın etrafında yaşama hali. 1900 özellikle zaten yani 20'lerde artık biz Türkiye sınırlarında çok da fazla böyle bir şey görmüyoruz. Üstüne bir de mübadele vesaire geldiğinde zaten 1930'larda herhalde nispeten bayağı homojenleşmiş bir Türkiye. Nispeten homojenleşmiş bir Türkiye göreceğiz. İskenderun sancağı öyle değil. Sınırın hemen güneyinde Fransız mandası altında ufacık bir yerde yani 250 binlik nüfusta çok kültürlü. Yani o Osmanlı sonrası Cumhuriyet Türkiye'sine geçerken homojenleşmenin dışında biz aslında bütün o mahalleleri, bütün o çeşitliliğiyle hala o mirası taşıyabilen bir bölgeyi göreceğiz. Bu çok ilginç. Yani herhalde Türkiye için de ilginçti. Çünkü mesela baktıklarında işte 1936'da Türkiye'nin gündemine geliyor Hatay sorunu. Hatay adıyla Mustafa Kemal tarafından ismi yaratılarak. Bu gündeme geldiğinde yani bölgeye baktıklarında orada Ermeniler arasında hınçaklar ve taşnaklar var. Yani iki farklı siyasi partinin hala yaşadığı hatta
çekişme var. Var.
Çekişme var. Ve şey düşünürseniz de yani 1915'ten sonra zaten soykırım sonrasında Osmanlı topraklarından yok edilen bir nüfusun sınırın hemen yanı başında partileriyle beraber, kültürleriyle beraber hala yaşadığını ve güçlü olarak kaldığını görebiliyorsunuz. İşte İskenderun'da yani Musa Dağı'nın dışında mesela İskenderun'da oteller var, Kırıkan'da ağların olduğunu biliyoruz, zenginler ve bölgede önemli bir güce sahipler. Yani böyle bir İskenderun sancağının el değiştirmesi sonrasında aslında o işte hoşgörülü olarak nitelediğimiz bölgenin aslında ne kadar boşaldığını, o çok kültürlülüğüyle hala övünülen yerin aslında ne kadar daha homojenleştiğini görmüş oluyoruz. Bu da tabii hafızalarda yer ediyor. Herkesin aklında bu kalıyor.
Bu anlattıklarına hem hüzünleniyoruz bir taraftan, tarihi hatırlıyoruz, o güzel günleri. Belki de bizi dinleyenlerden Ermeni olmayıp yine vatanından, memleketinden ayrılmak zorunda kalmış. Kimisi iş için, kimisi de mecburiyetten veya başka bir sebeple ayrılmak zorunda kalmış insanlar da vardı. Belki onlar da bu şeyi, yani bu yaşanan olayları senin kitabını da belki alarak tekrar farklı bir boyuttan görebilirler. Çünkü sen burada direkt insanlar üzerine bir şey yapmışsın. İnsanlarla giden Lübnan'da, Ermenistan'da ve Paris'te ve hatta şu an hala Hatay'daki orada kalanlarla bile röportaj yapmışsın. Belki de okuyanlar orada bu farklı bölgelerdekilerin anlatımlarıyla tekrardan o dönemin ve yaşanılan sıkıntıları daha iyi anlayabilecekler. Çünkü senin dediğin gibi yolculuklar, bugün göçmenler var değil mi? Suriyeli göçmenler Türkiye'den Yunanistan'a geçerken bile ölüyor. Bunlarla ilgili yakından çalışanlar çekilen dramları çok daha iyi biliyorlar. Çok daha iyi anlıyorlar. Sen bu noktada çok büyük bir görev esasında yapmışsın. Tarih adına yaşayanlardan o canlı anlatımlarla o günlerin sıkıntılarını bugüne taşıyarak tekrar anlamamızı sağlamışsın kitabının. Son olarak dinleyicilerimize bir de kitabı tanıtalım istiyorum. Aras Yayınlarından çıktı değil mi kitabın?
Evet, evet.
Aras Yayınlarından çıktı. Esasında ahalinin gidişi bir de Musa'da 1939 yazıyor altında tarih meraklılarına tavsiye edeceğimiz özellikle geçmişi, tarihi, hatta bunu biraz da sadece tarih meraklıları da değil. Oturup böyle zaten korona günlerinde evdeyiz, çok rahatlıkla okuyabileceğiniz, kendinizden bir parça da bulabileceğiniz bir kitap. Fiyatını da ben söylemek istiyorum. 25, şu an girdim bir tane yayın evine, İdefix'in. 35'ten %27 de indirim yapmışlar. 25 lira, 25,5 liraya satılıyor. Gayet de uygun fiyatı Aras Yayıncılık'tan. Kargoyla da teslimatlar yapılabiliyor. İnternette şu anda henüz yok değil mi Serdar? Kargoyla alabiliyoruz kitabını.
Yani tabii Aras Yayıncılık da ulaştırıyor zaten. Aras Yayıncılık'ın da sitesinde olması gerekiyor. Onlar da şey yapıyor. Bazen internette malum salgın dönemi olduğu için başka sitelerde de sıkıntı yaşanıyor. Zaten salgın döneminde bir kitap çıkartmak zor. Hani o nedenle de yayın evine de çok teşekkür etmek gerekiyor bu açıdan. Çünkü onların da işleri çok zor bu süreçte. Hem dağıtım, hem yazım, hem basım süreçleri çok zor geçiyor onlar için. Yani redakte etmek vesaire. Yani bütün bu süreçler salgın döneminde bayağı zor bir dönemden geçiyorlar. Aras Yayıncılık'ta ulaştırıyor bildiğim kadarıyla.
Robert Koptaş'ı bahsediyorsun Aras Yayıncılık'tan. Onlar ciddi işler yapıyorlar bu konuda. Efendim, arasyayıncılık.com'a basarsanız, oradan girerseniz ana sayfada da Serdar'ın kitabına yer vermişler. Orada da fiyatı var. Ben niye dedim demin onu Serdar? Fiyat meselesinde orada 30 lira. İnternetteki fiyatlarında böyle bir fiyat farklılıkları var. Dolayısıyla Aras Yayıncılık'tan girerseniz verdiğim internet adresine, orada sepete ekle bölümüne basarsanız orada da %25 indirim var. Alabilirsiniz kitabı, Serdar'ın kitabını görebilirsiniz. Kitap kaç sayfa toplamda? Onu göremedim sadece ben.
Kitap 220 sayfa yaklaşık. Yani işte anlatıların aslında senin de dediğin gibi yine eklemek gerekirse bence en trajik yanı, yani bu 200 küsur sayfa içerisinde bugün hala devam eden, yurt dışında olmak zorunda kalan, ki benim de pek çok arkadaşımın ne yazık ki gittiği, kimi eğitim için, kimi iş için, kimi farklı nedenlerle gittiler ve arkalarında işte birazcık daha boş bir yer kaldı. Yani ben kalanlardan biri olarak söylemem gerekirse hala bugün gidenlerin boşluğu dolmuyor ve bu çok zor. İskender Utancağı için de böyle oldu. Hatay için de böyle oldu. Musa Dağı için de böyle oldu. İnsan hikayeleri önemli. Yani ben insan hikayesi okumayı seviyorum. Aslında o nedenle de yazıyorum. Yani herkes galiba biraz okumayı sevdiği şeyi yazıyor hayatta. Çünkü insan hikayesi insana dokunuyor. Yani baktığınızda işte bir zamanlar orada şenliklerin ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Bir zamanlar oradaki nüfusun kültürel, dini hayatının ne kadar coşkulu, yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bugün aslında ne kadar kalmadığını, ne kadar azaldığını, ne kadar seyreltildiğini görüyorsunuz. Bu aslında yani toplumun tabii ki diğer kesimleri için de geçerli. Fakat elbette Ermeniler konusunda bir parantez açmak gerekirse, işte tabii ki korkuları daha yüksek olan bir topluluk. Çünkü elbette ki soykırım sonrasında yaşanılan tedirginlik, ekstra yani maziye dair korkular diye işte raporlara da geçen korkular var. Yani 39'daki gitme sürecini aslında böyle de okumak lazım. Bu arada mesela farklı olarak biz şunu göreceğiz. Geçiş sürecinde, ilhak sürecinde Türkiye'den sık sık aman gitmeyin, kalın, biz işte yeni cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu değildir, başınıza bunlar gelmeyecek dese de gittiklerini göreceğiz. Çünkü güvensizlik de kolay geçen bir şey değil ne yazık ki. Güven kolay oluşmadığı gibi güvensizlik de çok kolay kolay dağılmıyor. O güvensizlik kalıyor ve o nedenle de gitmek zorunda kalıyor insanlar.
Kitapta kapak, son olarak vaktimi kapatmam gerekiyor yayını. Belirli bir sınırımız var. Kitapta kapaktaki fotoğrafı sen mi seçtin?
Kapaktaki fotoğrafı biraz ısrarla istedim. Yani sağ olsun yayın evinin aslında bulduğu fotoğraflardan birisiydi.
O benim da Fransız askeri mi onlar?
Evet ve onlara yardımcı oluyorlar gitmeleri konusunda. Yani bunu da aslında şunun için özellikle rica etmiştim. Çünkü Yine malum günümüzde böyle savaşlar sonrasında işte gitmek zorunda kalan çok fazla nüfus var. Ve aslında hani onların göçünü çok açık net gösteren fotoğraflardan bence birisi bu.
Bir tanesi.
Hani bu böyle her ne kadar insanlar işte fotoğrafa bakmak da çok ilginç ya. Hani böyle fotoğraf çekilirken aslında hep güleriz ya. Normalde.
Ama arkada ne hikayeler var.
Aslında ne hikayeler vardır. Burada o kadar da zaten gülümseyemediklerini görüyoruz. Çünkü arkalarında bıraktıkları topraklar yani yüzlerce yıldır ailelerinin yaşamış olduğu topraklar. O nedenle de bana ayrıca böyle trajik gelmiş bir kare.
Efendim, sevgili gazeteci yazar Serdar Korucu'yla kitabını konuştuk. Hem ağzına sağlık Serdar, hem de eline sağlık. Çok seni dinlemek çok zevkliydi. Kitabını da tavsiye ediyorum tekrardan. Mutlaka herkes alıp imkanı olan mutlaka kitabı alarak da okusun. Çok faydalanacağımız bir kitap yazmışsın. Tekrardan eline sağlık.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Efendim, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.